Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Mevlana'dan Mesajlar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman'cığım.
Hocam geçen hafta bir konuda kalmıştık. Bir beyit okuyacağım, oradan devam edelim inşallah.
Evet.
Bu nefsi mülheme meselesini.
Evet.
Diyor ki, ey eşeklere karışan utan, bu beş duygudan başka beş duygu daha vardır. O duygular kırmızı altın gibidir. Bunlar bakır. Şimdi hocam o işte mülheme dediğimiz o altın duygularımız artık bize hakkı, hakikati gösteriyor. Ama o yarasa tabiatlı, eşek tabiatlı, sadece maddi alemden anlayan dış duygularımız da bizi hep belhum adal o Yusuf'un düştüğü kuyuya bizi düşürmeye çalışıyor.
Amenna. Burada bizim geçen sohbetimizde esas söylediğimiz bir şey vardı. İçimizin Musa'sı ve içimizin Firavun'u var. Bunlar sürekli birbiriyle gönül dünyamızda, kalbimizde iktidar ve muhalefet kavgası yapıyorlar. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki bu Musa ve Firavun kıssasını sen tarihte aram, kendi içinde ara. Hangi insan olursan ol, ister dinli ister dinsiz, ister deist, ister kafir, ister münafık, ister Müslüman. Her insanın kendi iç dünyasında yaşadığı dipdiri bir realite işaret ediyor Hazreti Mevlana. Zaten bizim Mevlana'dan mesajlar derken, Mevlana'nın esas insanın bu sırlı tarafını anlaşılır hale getirmesini gündeme taşımak istiyoruz. Zaten bu yüzden kalbe de dönmek manasına kalp denmiş. Kalp çok değişken, çok dönek. Yani bir iktidar gelip sürekli kalmaz. Esas burada bak, imtihanımız burada. Yani gelir melekler iktidar olur, Musa iktidar olur, bazen gider Firavun iktidar olur. O yüzden burada yevme la yenfe'u malun ve la benune illa men etallaha bi kalbin selim. Kalbi selim. Ne o gün, ne mal, ne evlat, ne asalet hiçbir şey kar etmez. Yalnız kalbi selim. Kalbi selim dediğimiz ne? Teslim olmuş kalp. Yani artık Firavun da Müslüman olmuş, Musalaşmış kalp. Hiç Firavun'un sesi bile çıkmıyor. Artık nefsin ruhlaştığı kalp demek. Ben öyle anlıyorum bunu.
Eyvallah.
Kalbi selim. Ha kalbin bir de menfi selim de var. Bu sefer nefs tamamen bu Firavun da Firavun'un kalbe hakim olursa, ruhun hiç kaçacak yeri kalmazsa, sesini çıkaramazsa, o da bir kalbi selim ama o olumsuz kalbi selim.
Bütün güzel işte, eden kurtulmuş bir kalp.
Tabii şimdi öyle insanlar var ki işte adam yani sen ne söylersen söyle anlamıyor hiç. Kendi o at gözlüğünden baktığı dünyaya bakarak değerlendirmeye çalışıyor. Ama burada Hazreti Mevlana işte bunu söylemeye çalışıyor bize. Ne diyor burada? Bakın evet insan bizim bir bedenimizin beş tane duyu organı var. Ama bu duyu organları evliya pazarında, gönül pazarında esasında bakır gibidir. Ama esas bir de manevi dünyamız var. Kalp gözümüz var, kalp dünyamız var. İşte o esas altın gibidir. Akıl olan insan bakırı satın almaz. Altını alması gerekir diyor.
Alıyorsa hocam görüşünde evet. Bir sıkıntı vardır.
Tabii.
Düşünüşünde bir sıkıntı vardır.
Tabii. O yüzden burada ifade etmek istediği şey bu maalesef. Bize ikaz ediyor ki aman ha siz ruh tarafına gidin. Beden tarafına gitmeyin. Yarasa tabiatınızı bir kenara bırakın. Yani nefsani duygularınızı bir kenara bırakın. Siz gönül dünyanıza doğru ruhunuzun vicdanınızın sesine doğru hareket edin diye bize ikazda bulunuyor.
Hocam bu fiziki duygularımızın, dış duygularımızın bizde çok etkili olmasının sebebini Gazali çok güzel anlatıyor. Allah-u Teala bizi bu şekilde yaratmış. Önce fizik alemle başlıyoruz. Bebek doğuyor diyor. Sadece süt acıkınca ağlıyor. Maddi alemle bağlantısı çok yüksek. Ama diyor ya büyüdükçe, yaşlandıkça, akıl bali oldukça ruh etkili olmaya çalışıyor. Bugün de maalesef bazı insanlar hiç büyümüyorlar. 40, 50, 60 hep dünya zevkleri, hep eğlence.
Ama ona rüşt çağı diyorlar işte. Akıl bali olmak başka bir şey. Rüşte ermek başka bir şey.
Rüşt daha erken tabii.
Yok, rüşt daha sonra. Adam artık eğriyi ve doğruyu kendi kendisine objektif kriterlere göre ayırma yeteneğine erme yaşına rüşt çağı deniyorlar. İrşat çağı.
Evet.
Adam akıl oluyor, bali oluyor ama yine de iyi kötüden ayıramıyor. O farklı bir iş.
Evet.
Hatta tarif ederken pedagojiyi self-service insan yetiştirme ilmi diye tarif ediyorlar. Yani adam doğruyu ve eğriyi kendi kendisine ayırt edebilecek yeteneğe gelmiş, kazanmış olan adam demek. Rüşt bu esasında. O yüzden burada Hazreti Mevlana hep bize bunu ifade buyurmaya çalışıyor. Mesela bizim bu ten tarafımız dedik biz. Ten. Yani bedeni tarafımız. İşte nefsimizle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'den aldığımız isimler var. Nefse emmare. Ondan sonra nefse levvame. Yavaş yavaş bak, nefse emmare adam hep kötülüğü emreder ve işlediği kötülükten zevk alır. Bunu kahramanlık gibi bize sunmaya çalışır. Şecaat arz ederken Merde Kıpti sirkatini söyler.
Ben şöyle çaldım, böyle çaldım. Evet. Ben çok iyi hırsızımdır ha.
Evet.
Korkun yüzden, benden şey.
Evet. Efendim, katiller de böyle yapar.
Hocam bir gün.
Benim şu kadar leşim var, bu kadar şeyim
hocam,
var diye.
Hocam bir gün bir Kıpti akrabasını kavga etmiş, amca olduğunu çatlamış. Ambulans çağırmışlar. Başında giriyor bir de tabii. Ya demiş, bassana şu şeye bir ses çıkarsın da millet benim ne yaptığımı görsün. O, hani ses çıkarıyor hocam.
Ha, siren çalsın diye.
Siren çalsın da demiş. Ne yaptığımı görürsün yani. Sessizce gitme demiş. Bas şu sirene. Şimdi hocam dediğiniz gibi kötü insanlar yaptığı şerlerle övünüyorlar.
Evet, işte huvardalığını anlatıyor adam marifetmiş evet. gibi. Halbuki bizim yani sünnet-i seniyyede olabilir. Biz kuluz. Günahlarımız olur, hatalarımız olur ama bunu sen kötülükler anlatma.
Evet.
Kendini kendine şahit tutma derler.
Üstünü kapat.
Tabii, aynı zamanda başkalarına da belki kötü örnek olur. Anlatırsan eğer
tabii.
Bazı olayların gündeme taşınması, yani şai olması vukuundan daha tehlikelidir. Eşeğin yanında karpuz kabuğu, delinin yanında taş,
evet.
anılmaz derler.
Aynen.
Akıllarına getirmeyeceksin. Çünkü her insanın içinde her türlü şey var. Hayvani duygu var. Niye? Nefsimiz var işte. Nefsimiz. Firavuni tarafımız var. Her insanın içinde meleki tarafları da var. Ona vicdan diyoruz biz zaten. Ruhumuzun sesi. O bizi doğru yola götürmeye çalışıyor. Doğuya doğru götürmeye çalışıyor. Öbürü de karanlığa doğru götürmeye çalışıyor. Ama burada işte biz aklımızı başımıza alarak kendi gönlümüzü kendimizin tayin etmesi. Rüşşah dediğimiz de bu zaten. O yüzden nefsin dereceleri böyle. Nefsi emmarede hiç şey yok. Gönlümüzde iktidar tamamen nefsin egemenliğinde. Ama yavaş yavaş bakın artık aklımız başımıza geliyor. Buna yakaza da diyorlar.
Uyanış
yakaza
yani.
Uyanmak. Ya bu gidiş gidiş değil. Zararın neresinden dönülürse kârdır anlamıyla. Kötülüğü yapıyor ama yaptıktan sonra da pişman oluyor. Ama bu ilmi ya da bu duygusu onu kötülükten alıkoymada freni tutmuyor. Balata sıyırmış gibi. Ama sonra da pişman oluyor. Bu nefs-i levvame. Nefs-i levvame Müslümanın nefsidir. Müminin nefsidir. Müminin nefsi asla nefs-i emmare olmaz. O kafirin ya da münafığın nefsi. Ama zaman zaman bizim nefs-i levvamede nefs-i mülhimeye düştüğümüz olur ama kalıcı olmayız. O yüzden işte bu kendi kendisini kınayan nefs. Yaptığından pişman olan nefs demek. Nefs-i levvame. Nefs-i levvamenin biraz daha yukarısı artık ruhun nefs üzerindeki etkisi. Aklımızın ve imanımızın kalbimizdeki egemenliği gittikçe güçleniyor. Üçüncü kademede ne oluyor artık? Nefs-i mülhime. Artık sahibine nefs hep bize ben aklımdan isterim delalet, o bana gösterim dalalet diyor ya Ferit Kam Üstad.
Evet.
Ya şimdi biz nefsimiz bize hep kötülüğe doğru çekmeye çalışıyor ama artık öyle yavaş yavaş geliyor ki bize iyiyi iyi, kötüyü kötü gösterecek konuma geliyor. Sahibine iyiyi iyi olarak gösteren, kötülüğü kötü olarak gösteren nefs, nefsi mülhime ya da nefsi mülhame. Ama burada iyi iyi olarak gösteriyor tamam, kötülüğü de kötü olarak gösteriyor ama yalnız yaptırma da demiyor yani.
Engel olamıyor bazen. Ha,
bazen engel olamıyor. Aa, bundan sonra nefsi mutmainne var. İşte tatmin olmuş, doyuma ulaşmış nefs. Şehvete doyuma ulaşmış, servette doyuma ulaşmış, şöhrette doyuma ulaşmış. Dünyevi hiçbir şey, bakır mesabesindeki olan tüm değer yargılarını elinin kenarıyla itmiş. O esas altın olan kulluğa talip olmuş. Baki olan kulluk. İşte bu kendi içinde tatmin olmuş, doyuma ulaşmış nefs. Zaten hilafeti suranın ilk basamağı nefs-i mutmainnedir.
Eyvallah.
Mesela şeyhler, yaşayan hayattaki şeyhler, böyle nefs-i mutmainne derecesini yakalamış müritlerine, onları belli illerde, belli bölgelerde görevlendirebilir. Ona hilafeti sura diyorlar. Gider orada, müridanı toplar, sohbet yapar, efendim onları anlatır. Onların sıkıntılarını buraya getirir. Buradan aldıkları çözüm yollarını onlara götürür, anlatır. Bu tip halife-i sura ya da hilafet-i sura sahipleri şeyhin ölümüyle hilafetleri biter. Ama bir de hilafet-i tamme var. Hilafet-i tammeyle hilafet verdim dediği zaman o şeyhin vefatından sonra o da müstakil bir şekilde irşat ocağı açabilir. Ona.
Peki hocam hayatındayken de hilafet-i tamme verip bir bölgeye gönderebilir herhalde değil mi?
Gönderebilir.
Sen de falanca yerde
gönderebilir.
Şunu yapabilirsin.
Gönderebilir şeklinde. Ama orada hilafet-i tammeyle de vermiş olsa onun sağlığında asla müstakil bir bayrak açamaz.
Açılmaz.
Müstakil bir ocak açamaz. Bu edebe muayir olur.
Edeb açısından.
Ama aynı nasıl sen şeyi görevlendiriyorsun da nefsi mutmanneyi yakalamış müridanı görevlendiriyorsun da nefsi kamile yakalamışları görevlendirmez misin?
Tabii.
Ama burada edebi de şeysi de bunu gerektirir. Bazen de adam mesela böyle görevlendiği insanlar şeyhin vefatından sonra bir de bakıyorsun onlar da şeyhlik ilan ederek ortaya çıkıyorlar.
Hocam bu Türkiye'de var. Biraz gündemi yakalayalım. Bundan mı kaynaklanıyor kavgalar, dövüşler?
Tabii,
bazen
tabii,
bir şeyh efendi vefat ediyor. 10 kişiyi peşinden ben şeyh olacağım diye kavga çıkıyor.
Tabii. O da şeyhliği şahlığa çevirmek. Bakıyorlar ki böyle bir şey var.
Hocam şu konuyu biraz açsak ya. Ne? Şeyhliği şahlığa çevirmek. Yani bir maddi bir menfaat mi elde ediliyor burada? Veya manevi bir riyaset mi elde ediliyor?
Ya tabii bir makam elde ediyor insan. Ve bu makamı kullanarak adam hem dünyevi müthiş imkanlar elde ediyor. Çünkü müridan bütün imkanlarını onun yolunda seferber ediyor. O da bunu istismar ediyor.
Çok kullanmaması böyle. Gerekir. Tabii Allah yolunda kullanabilir.
Abi,
hocam İbn-i Cibe'nin çok güzel bir tarifi var. Gerçek şeyhler diyor. Zenginken fakir olur. Evet. Yani zengin girer tarikata Allah yolunda harcar. Şeyh dahi olsa cebinden harcar. Ama tam tersi olanlar diyor fakir girer. Acayip zengin çıkar. Tanınmadık olarak girer tarikata. Çok meşhur olur. Böylece gerçekle sahte arasında hocam bir ayrım
burada,
var.
Burada en önemli mesele. Mesela böyle tarikatlara, tekkelere ticaret girerse, dünyevi hesap girerse zaten o tekke kendi kendini yiyor, bitiriyor. Akrep gibi sonra kendini sokuyor. Yani bu tip işlerde rızayı bariden ayrılmamak lazım. Ayrılırsanız eğer o zaman o tekke dağılıyor.
Yani hocam ayrı tutmak lazım ticareti, diğer işleri. Tarikat tabii, ayrı, bu ayrı yani.
Menfaat hesabı olmaması lazım. Menfaat işinin içine girdiği an kavgalar başlıyor. Ya anne baba bir kardeşler.
Onlar kavga ediyor.
Anne baba vefat ettikten sonra emri hak vaki olduğunu bakıyorsunuz. Birbirine can ciğer kuzu sarması sonra miras kavgasından birbirlerine giriyorlar. Hatta öldürüyorlar.
Allah Allah. Evet oluyor hocam maalesef.
Hazreti Mevlana Selahaddin Zerkub ile yolda giderken Selahaddin Zerkub bakmış orada köpek yavruları birbirlerinden oynaşıyorlar. Demiş ya Efendi Hazretleri şu eniklere bir bak. Ne kadar da güzel birbirlerini seviyorlar. Bizim canlar bile böyle birbirlerini sevmiyor deyince Hazreti Mevlana oradan bir kemik parçası bulmuş. O sevişen ve oynaşan köpeklerin ortasına atınca köpekler başlamışlar birbirleriyle boğuşmaya.
Niye? Kırlaşmaya.
O kemiği sen yiyeceksin, ben yiyeceğim. Ya o kemiği ben yalayacağım, sen yalayacaksın. İşte dünya işi araya girdiği zaman bu kavgalar hemen menfaat hesapları devreye giriyor. Şeytan zaten bunu dürtüklüyor. Nefs bunu teşvik ediyor. O yüzden zaten mutmainne nefs dediğimiz ama zaten dünyevi işlere falan karnı doymuş.
Allah'la itibar vermiş.
Adam. Tabii yani.
Allah'la zengin olmuş.
O işlere hiç bakmaz bile adam.
Evet.
Olsa ne olacak kendisi? Bütün dünya senin olsa. Hazreti Pir diyor ya Marmara Denizi senin olsa içeceğin su ne kadar?
Ya.
Bir bardak su ya.
Bir fincan su işte o kadar.
Bir fincan su tabii daha fazlasını içemezsin.
Aynen. Ama hocam insanın hırs gözü doymuyor ya. Bir vali hadiste.
Ama Peygamber Efendimiz ya. Öyle buyuruyor zaten. Ancak toprak doyurur. Biz mezarlara gidiyoruz ya bazen mezarları kazıyoruz. İşte orada kafatası. Evet. Kafatasının gözünün içi toprakla dolmuş.
Ya.
İki gözü toprakla dolmuş. Ancak o doyuruyor demek ki.
Ya maalesef. Allah hocam akıllanmayı nasip eylesin.
Amin inşallah.
Duygularımızı altına çevirsin inşallah.
Amin.
Şöyle
amin.
Diyor hocam. Ey duygularını derleyip toparlayarak gayb alemine götüren Musa gibi elini koynundan çıkar. Ey sıfatları marifet güneşi olan bu alem güneşi bir sıfatla mukayyettir. Halbuki sen gah güneş olursun, gah deniz, gah Kaf Dağı kesilirsin, gah Anka. Hocam bizdeki ruh o kadar güçlü ki güneş de olabilir, Anka'yı Murip de olabilir, her şey olabilir. Sen diyor o Musa gibi ruh güneşin herhalde
şimdi
koynundan çıkar diyor.
Amenna şimdi burada bakın siz hepsini bir arada zikrettiniz beyitleri.
Evet.
Burada mahşer ehli olan o pazarda bakır hissi ne vakit altın his gibi satın alırlar. Mahşer ehline dirilmiş. Mahşerde biz dirilmeyecek miyiz?
Evet.
İşte bu mahşer ehli dediği de
dünyada dirilmiş,
işte dünyada dirilmiş insanlar.
Kamil insanlar.
Yani canlı cenaze değil, ayakta yürüyen cenaze değil ama hayatın, hilkatin sırrını kavramış insanlara mahşer ehli deniyor. Bu mahşer ehli insanlar dünya pazarına girdiklerinde bakırlara hiç yüzüne bile bakmazlar. Onlar altınlara göz dikerler.
Evet.
Kıymetli olan şeyleri almaya çalışırlar. Sen de öyle yap diyor bak. Sen de mahşer insanı ol. Kendi içinde diril. Öldürme. O yüzden burada mahşer dediğimiz zaman işte dirilmiş insan diye ne diye söylüyoruz biz? Ten ile canı birleştirmiş adam. Buna cem'ül cem de deniyor.
Evet.
Cem ve fark var ya, cem ve fark. Adı ten ve canı birleştirmiş adam. Esas işin esrarını kavramış. Ehli mahşer gibi. Bu tip insanlar, ehli kamil insanlar. Nefsi zekiye, nefsi kamiliye vasıl olmuş insanlar. Bunların bakışları nur, sözleri sürur olur.
Hocam bunlarla beraber olmak için de işte rabıta denen, siz bunu açıklıyorsunuz her zaman. Tabii. Yani fiziken beraber olamasak dahi kitaplarıyla, eserleriyle.
Ama burada şu var Süleyman'cığım, yani zaten ashab-ı kiramın 24 saat Peygamber Efendimiz'le bir arada olması mümkün mü?
Değil tabii.
Peygamber Efendimiz'in kendi anları var, ailesine ayırdığı vakitleri var. O yüzden onlar sohbetlerde Peygamber Efendimiz'le göz göze, diz dize oluyorlar. Dışarıda da manen Peygamber Efendimiz'in huzurundaymış gibi bu hissi duyarak öyle yaşıyorlar. Manevi beraberlik. Hatta Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kunume as-sadikin ayet-i kerimesini yorumlarken sadıklarla beraber olun derken bu iki türlü beraberlik var diyor. Bir, aynı mekanda diz dize sohbet edersiniz, göz göze bulunursunuz. Buna maddi beraberlik. Bir de gıyabında onlar gibi olmaya çalışarak, onların izinden giderek, onlara kendinizi benzetmeye çalışarak buna yapılan beraberliğe de manevi beraberlik. Rabıta bu esasıdır. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Kim kendisini bir kavme benzetmeye çalışırsa onlardan sayılır.
Hocam ben bunu şuna benzetiyorum. Yani siz bir meslek öğreneceksiniz. Çok mahir bir ustadan öğrenmek daha kolaydır. Yani diyelim ki kuyumcu olacaksınız, demirci olacaksınız. Yani bir ustanın elinden mi öğrenmek güzel, yoksa kitaptan okudunuz teorik. Ama yani bir yerinizi yakarsınız, bir yerinizi ya kesersiniz.
Onu, ya Süleyman'ım onu bırak, siz halter yapacaksınız, halter sporu.
Evet.
Kendi kendinize halter yaparsanız bir hafta içinde bel fıtığı olursunuz. Ama bir ustanın nezaretinde, bir antrenörün nezaretinde adam önce kültür fizik hareketler yaptırarak bedeni ısındırır. Ondan sonra ağırlık kaldırma sporuna başlatır. Ama sen kendi kendine yapmak istersen o zaman bir hafta 10 gün sürmez bel fıtığı olursun. Her işte bu böyle. O yüzden işin ehlinden öğrenmek, işi sahibinden almak çok önemli. Bir de o konuda kemale ermeden sokağa çıkmak, adam tam kalfa olmadan, kalfa esasında halifeden geliyor. Halife Türkçe'ye kalfa olarak dönmüş ama bir ustanın, üstadın,
halifesi olmadan.
Usta, üstattan geliyor. Üstadın kalfası, üstadın halifesi. Üstad halifesinin kalfasının yeterli olduğuna inandıktan sonra ona bir şalvar giydiriyor, bir de şet kuşatıyor.
İcazet veriyor ya, tarikat tabiriyle dersek.
Tabii şet kuşatıyor evet. Bu. Çünkü genç yaşta üretim yapacak olan kalfanın belinden aşağısını sağlam tutacak. Ele dile bele ihanet olmaz. O yüzden şalvar giydiriyorlar, şet kuşatıyorlar. Ama tarikatlara girdiğin zaman hırka giydiriyorlar. Hırka bütün bedeni kuşatıyor. Aklına da sahip olacaksın. Aklının içine de sahip olacaksın.
Özellikle göğüs tarafı,
kalbin kalp içine tarafı, de sahip olacaksın. Tabii.
Evet.
Ama genç yaşta kalfa oldunuz. Onu alt tarafını sağlam alıyorlar. Üst tarafını biraz serbest bırakıyorlar. Sen demiri ısıtacaksın. Çekişle döveceksin. Veya işte başka şeyler yapacaksın. Onun evet. için eli serbest. Padişahlara bu yüzden hırka giydirmiyorlar. Taklidi seyif merasimi yapılıyor. Eyüp Sultan'da. Ya Şeyhülislam tarafından, ya Nakibülüşraf tarafından, ya da padişahın şeyhi varsa o şeyh tarafından. Kılıç kuşanma merasimi Eyüp Sultan'da yapılmadan sultanların saltanatı geçersizdir.
Aa, çok güzel.
Niye onlara,
yemin töreni diyelim.
Tabii niye ona hırka giydirmiyorlar da sadece efendim kılıç kuşatıyorlar? Çünkü padişah bir emir verdi mi yüzlerce insan belki ölecek, yaralanacak.
O kılıcı güzel kullanması lazım.
Hem güzel kullanması lazım, hem de eğer bu işin takvasına bakarsan belki tereddüt edebilir. Bu kadar insanın canına girmeyelim der gibi. O yüzden eli kolu biraz daha rahat olması lazım padişahın.
Eyvallah. Hocam devam edelim. Hayvan duygusu padişahı görseydi öküzle eşek de Allah'ı görürdü. Sende hayvan duygusundan başka heva ve hevesten dışarı bir duygu olmasaydı Ademoğulları nasıl olur da mükerrem, nasıl olur da hayvanla müşterek duygu ile sırra mahrem olurlardı? Sen suretten kurtulmadıkça Allah'a surete sığmaz yahut sığar demen aslı olmayan bir sözden ibarettir. Şimdi hocam burada çok güzel bir yere nokta alıyor Hazreti Mevlana. Allah'ı görmek, Allah'ı bilmek. Tabii kendimizi bileceğiz. Eğer diyor bunlar sırf dış gözle olsaydı, dış kulak olsaydı
tabii hayvanlar
da öküzler de Allah'ı görürdü.
Bilir, tabii.
Hocam çok dehşet ya. Mevlana öyle güçlü şey söylüyor ki üstüne bir söz daha söylemek mümkün değil.
Tabii. Bizim bedeni duygularımızla sadece biz mahsusatı görürüz.
Evet.
Duygularla bilinen alemi biz bu bedeni duygularımızla görürüz. Ama akli duygularımızı, akli şeyleri de, makulatı da aklımızla biliriz. Ya da aklımızla çözeriz. Ama bir de manevi duygularımız, o da kalple bilinir. Bazen biz birbirine karıştırıyoruz. Hislerimizi akılla, efendim akli ya da makulatı hislerle görmeye çalışıyoruz. Manevi duygularımızı da akılla anlamaya çözmeye çalışıyoruz. Öyle değil. Her şey kendi aletiyle, anahtarıyla o kilitler açılır. O yüzden bunları birbirine karıştırmamak lazım. Yine orada söylediği şey tabii Kur'an-ı Kerim'de şey var ya. Ve men ahsenu minallahi sıbgah. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbgah. Allah'ın boyası. Onun boyasından daha güzel olan boya var mı hiç?
Ya.
Şimdi gözlük gibi bu. Siz gözlüğünüze sıbgatullah boyasıyla boyanmış camlı gözlük takarsanız dünyaya baktığınız zaman ne görürsünüz?
Ya. Hep Allah'ı görürsünüz.
Her yerde hakkı görürsünüz. Bizim hemşerimiz besicilik yapıyoruz. Besicilik. Hayvanlar baharda çayır yemeye alışınca bir türlü samanı yemiyorlar kışın. Düşünmüş, taşınmış. Hayvanlara yeşil camlı gözlük yaptırmış. Yeşil camlı gözlüğü takınca hayvanlar, garibanlar bütün dünyayı çayır renginde görüyor ve iştahları açılıyor. O yüzden bu gerçekten o şeyler çok önemli. Hayvanlar nasıl anlasın? Sadece bu gözle bakmak yetmiş olsaydı hayvanlar da anlarlardı. Ama yok öyle bir şey.
Zamanın beyazlı bir istamesi olur diyor hocam Mevlana başka bir yerde.
Tabii.
O yüzden
şimdi burada bir şey daha var gene. Bak siz daha ilerilere gittiniz şeyde. Bir başka şeyde diyor ki bak bedenlerin hissi zulmet gıdasını yer. Yani zahiri organlarımız, bedeni duyu organlarımız, beş duyumuz efendim zulmet gıdasını yer. Ama canın hissi ise onlar gıdasını güneşten alır.
Nurdan alır.
Nurdan alır. Gönül güneşinden alır. Ruh güneşinden alır. Oradan alır. Oradan beslenir. Tabii bu şey, işte nasıl biz bedenimizin hastalıklarını, dertlerini kapı kapı dolaşarak doktor arıyoruz.
Ya.
O yüzden diyor ki Hazreti Pir, bedenlerin derdi tabipten öğrenilerek giderilir, çözülür, tedavi edilir. Ama gönüllerin derdi de Habiblerden öğrenilir. Sen Habib ara diyor. Habibullah ara. Şimdi biz çocukların suretine efendim işte fiziki taraflarına o kadar titiz davranıyoruz. Aman iyi yesinler, aman şöyle olsunlar, aman böyle olsunlar. Hiçbir eksikleri kalmasın filan. Fakat bu çocukların suretlerine bu kadar hizmet ederken asla siretleri bizim aklımıza bile gelmiyor. Onların manevi dünyalarını, ruhlarını doyuracak onların güneşten gelen gıdalara ihtiyacı var. Bunları kim verecek? Kim verecek bunu? Bugün esas sıkıntımız bizim bu.
Hocam üniversitelerimiz, liselerimiz maalesef bu konuda çok geri. Yani ecdadımız medreselerde
abi,
bunu vermiş.
Çok geri değil ya, çok geri değil. Bir defa bizim kültürel yönden kopartmışlar bizi kökümüzden. Bilerek kopartmışlar bu. Üniversiteler hala da kendine gelmemiş.
Ya hocam çok acı yani kaç abi, yıldır bu yani biz Müslümanlar bu işlerin başında hala üniversitelerimiz hocam ateist, deist, ahlaki zafiyetleri çok fazla insan üretiyor hocam. Yani.
Evet.
Yani niye yani tıp fakültelerimiz, diğer fakültelerimiz birazcık dinden, imandan, maneviyattan bahsetmez?
İşte bu toplumsal değişim çok hızlı olmuyor işte. Dip dalgaları gibi geliyor ama yavaş yavaş birdenbire olmuyor. Ama şu var mesela bizim bir sürü eczacılık fakültelerimiz var. Türkiye'de İlaç ruhsatı almanız için ya Amerika'dan ya Kanada'dan sizin akredit olmanız lazım. Onlar da Hiçbir bizim verdiğimiz ilaçlara siz müracaat ediyorsunuz. Vermiyorlar. Onlar onu alıyorlar. Bir başka şekilde yapıp kendilerine mal ederek piyasaya sürüyorlar. Ya kardeşim biz 1500 yıllık bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizim ecdadımızın hiçbir ilaç formülü yok. Hangi hastalığı nasıl tedavi etmiş hiçbir usulü mü yok?
Hocam İbn Sina'da 400 tabii, sene öncesine kadar Avrupa üniversitelerinde tıp kitabı olarak kanun fıtta mı okutuluyordu? Güne kadar.
Tabii tıbbı nebevi var bir defa başta.
Ya.
Fakat bizim hangi eczacılık fakültemiz? Ya öz be öz yerli ve milli formüllere dayalı ilaç üretelim. Böyle bir farmakoloji bölümü yok.
Ya,
ya bırak onu sen şu aşçılık var değil mi aşçılık işte master şefler yapılıyor. Meksika mutfağı, Fransız mutfağı, yok efendim işte İspanyol mutfağı. Ya bir de gelin bir de bizim mutfağa dönün ne olur yani.
Osmanlı mutfağı hocam dünyaya bizim, örnek
bizim
ya.
Bizim Süleymaniye Kütüphanesi'nde binlerce orada yemek tarifleri var.
Hmm.
Fakat hangi insanımız bizim gidip de Osmanlıca yazılmış bu formülleri okuyarak kendisi yeni tarifler çıkaracak, yemekler yapacak?
Hocam çok güzel bir konuya girdik. Yemek tarifi isterseniz burada bırakalım. Bizim elhamdülillah hocam ecdadımızda her şey var ama yeter ki biz onları biraz inceleyip araştırıp o küflenmiş, tozlanmış kütüphanelerimizde kitapları okuyabilsek tıpta, gastronomide, turizmde her
ya
konuda
her
hocam
şeyde yani,
çok
her
güzel
şeyde
bilgiler
kardeşim,
var.
Biz bize dışarıda arattıkları huzur ve mutluluk esasında kendi içimizde, cebimizde güneşi taşıyoruz ama bize hep bu güneşi dışarıda arattırıyorlar esas.
Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey söylediniz. Güneş cebimizde ama dışarıda arıyoruz. Ağzınıza, dilinize sağlık. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyo Musun pek kıymetli dinleyicileri, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.